İyi akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Kasım 2017 sayısından yazılar paylaşacağız. Altınoluk'un Kasım sayısı Rabbani ölçülere göre zihniyet onarımı kapağıyla okuyucusuyla buluşmuş ve ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım kalbimi dinin üzerine sabit kıl. Peygamber Efendimiz'in duası da yer almış kapakta ve şimdi bu derginin ilk olarak Ahmet Taş getiren imzalı Rabbani ölçülere göre zihniyet onarımı başlıklı yazısıyla programımıza başlıyoruz. Bir Müslümanın ana kişilik formatı Allah'ın bildirdiği ölçülere ki bu Kur'an'dır ve Allah'ın elçisinin Kur'an ölçülerine göre inşa ettiği muazzez şahsiyetine göre belirlenir. İnsan amentüyle İslam iklimine girer. Bu yönde şahsiyet inşasına başlar. İmanın kalplere nüfuz etmesi yolunda ilerler, mümin kıvamına ulaşır. Ama hayat yolculuğu uzundur, engebelerle doludur, fırtınalıdır. İnsanın hayat insicamını sarsacak iç ve dış tahrip unsurlarına maruzdur. Öyle ki cisim olarak İslam dairesinde bulunulduğu, görünüldüğü halde kalbi boyutta iç boşalması, Rabbani talebin karşılanmaması riski ortaya çıkabilir. Gerek Kur'an-ı Kerim'de, gerek Resulullah'ın sözü ve fiili ikazlarında bu kalp boşalmalarına ve istikamet kayıplarına, format bozulmalarına dikkat çekilmektedir. Namazdan cihada, infaktan bütün insan ilişkilerine kadar Müslümanlık kalitemizin korunması noktasında her alanda istikamet uyarısı ana metinlerimizin muhtevası içinde yer almaktadır. Rabbimiz insanoğlunun bu ayak sürüşmelerine karşı mümine kalplerimizi kaydırma duasını öğretmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de kalbimi senin dinin üzerinde sabit kıl diye dua ederek insan olarak en ulvi şahsiyet noktasında kalp hassasiyeti alanında bize önderlik etmektedir. Böyle bir risk söz konusu olduğuna göre kendimizi korumak için teyakkuz halinde bulunma sorumluluğu vardır. Bunun için de Kur'an'daki ve orada bildirilen ölçülere göre bir Müslüman toplum inşa eden Resulullah'ın ikazları, bütün zamanlardaki Müslümanların da teyakkuz noktaları olmalıdır. Kur'an'da ve Resulullah'ın toplum inşa ederken ki, İnsan-toplum ilişkilerinde derin psikolojik tespitler ve uyarılar vardır. Onun için de kişilik formatımızı hep Kur'an'ın çerçevesinde, Resulullah'ın şahsiyet bütünlüğü içinde tutmak için Kur'an ve Resulullah'a bakmalıyız. Bu bize ölçü duyarlılığı kazandıracaktır. Eğer bunu kazanabilirsek o zaman önümüze sürekli bir kalp ve beyin onarımı görevi bulunacaktır. Şimdi Kur'an'a bu noktadan baktığımızda siz şöyle şöyle düşünüp ona göre davranabilirsiniz ama işin gerçeği şudur tarzında pek çok rota düzenlemesi bilinç, zihniyet onarımı getiren ayetle Rabbani ölçüyle karşılaşırız. Burada bazı örnekler üzerinde durabiliriz. Mesela Rabbimiz bize malın ve evlatların fayda vermeyeceği günden bahsediyor ve oraya kalbi selim götürülmesi gerektiğini bildiriyor. Mal bir dünya gücüdür, evlatlar bir dünya gücüdür. İnsanoğlu bu gücün hesap günü de işe yarayabileceğini düşünebilir. Bütün zamanlara hükmeden kudret bir anlamda yanılmayın demiş oluyor. Oraya kalbi selim götürmezseniz pişman olursunuz ve o pişmanlık fayda vermez mesajını veriyor. Kıbleye dönmenin bir Müslüman için ne kadar hayati bir disiplin olduğu bilinir. Asr-ı saadette kıblenin değişmesi, Müslümanlık ve ehli kitap ayrışması gibi bir mahiyet kazanmıştır. Ama Kur'an'da bir diye ifade edilen ve dilimize iyilik, hayırların bütünü diye tercüme edilen bir kavram var ki, sanki Müslüman kişiliğinin ana özelliğini ifade etmektedir. İşte ona erişme noktasında şöyle bir uyarı geliyor. Üzerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz, İyilik değildir. Yani bedenen kıbleye dönmek önemli ama yeterli değildir. Peki olması gereken nedir? Ayet şöyle devam ediyor. Ama iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, mala olan sevgisine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, isteyip dilenene ve kölelere veren, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahitleştiklerinde ahitlerine vefa gösterenlerle zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır ve muttaki olanlar da bunlardır. Bakara 177. Üstelik bir başka ayette de bir kalitesine işaret vardır. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Ali İmran 92. Ne demek bu? Vermek, infak etmek tamam ama onun kalitesini sevdiğiniz şeyden vermek belirliyor. İşte bir başka kriter. Sadakaları, malını insanlara gösteriş için harcayan, Allah'a ve ahiret gününe inanmayan bir kimse gibi başa kalkmak ve incitmek suretiyle heder etmemek. Bakara 264. Ve bir başka Kur'an ayeti infakın vermenin bir başka kriterini koyuyor. Kazandıklarımızın iyilerinden Allah yolunda, yani adam ne çok yardımda bulunuyor desinler diye değil ve kendimizin göz yummadan almayacağımız bayağı şeyleri vermeye kalkışmamak. Bakara 267. Çünkü sadakaları Allah alıyor, ona ödünç veriyorsunuz. Tevbe 104, Hadid 11. Ve çünkü idrakimizin en temeline mülk Allah'ındır, herkesin rızkını veren O'dur. Nur 42, Bakara 3. Ve çünkü daha önemlisi, biz Allah'a aitiz. Hükmünü koymamız gerekiyor. Allah'ın düşmanı ve müminlerin düşmanı olanlara sevgi göstermek, gizli muhabbet beslemek, onları dost edinmek, kafirlerin yanında izzet ve şeref aramak. Bunlar mümkün mü? Kalpler böyle bir zihniyet kayması yaşayabilir mi? Rabbimiz böyle bir kalp kaymasına işaret ediyor ve müminleri uyarıyor. Bunu yoldan sapma olarak niteliyor. Ve izzet ve şeref Allah'a aittir buyuruyor. Yani şeref, izzet arıyorsan Allah'a yöneleceksin. Allah kuluna kafi değil mi? Bu ayet aslında tam bir zihniyet onarımı sağlamaya yönelik ilahi seslenmiş. Kur'an müminleri Allah'tan başkasıyla korkutanların etkisinde kalınmaması için uyarıyor. Sor içine, Allah kafi değil mi? Bu sorunun cevabı, La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim, değil mi? Bakın Kur'an'ın kalp ve beyin imarına. Bir kısım insanlar, müminlere düşmanlarını size karşı asker topladılar, sakının onlardan dediklerinde bu onların imanlarını bir kat daha artırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. Ali İmran 173. Bir de şu, nerede olursanız olun, ölüm size ulaşır, sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile. Nisa 78. Ölüm kaçınılmaz bir akıbetse ve onun takvimi Rabbül Alemin'in hükmüne bağlıysa, dönüş onaysa, eynel mefer, kaçış nereye, kaçış mümkün mü, kaçınca ne olacak? Kaçış yok. Evde oturmak mı, mal ve canla cihad etmek mi? Tercihini yapmalı mümin. Rabbani ölçü açık. Müminlerden özür sahibi olmaksızın cihattan geri kalıp evlerinde oturanlarla Allah yolunda malları ve canlarıyla cihat edenler bir olmazlar. Allah malları ve canlarıyla cihat edenleri velev özürleri sebebiyle olsun oturanlar üzerine derece itibarıyla üstün kıldı. Gerçi Allah hepsine de en güzeli cenneti vaat etmiştir. Fakat Allah cihad edenleri oturanlar üzerine daha büyük bir mükafatla üstün kıldı. Nisa 95. Zaman zaman insan Rabbani ölçülere göre yaşamama durumunda zayıf düşürülmüşlük psikolojisi içine düşer. Kur'an bu hale mustazaflık diyor. Gücüm yetmiyor, yaşayamıyorum, ne yapayım? Bakın Kur'an'ın zihniyet onarımı nasıl bu konuda. Melekler kendilerine zulmeden kimselere canlarını alırken soracaklar. Neyiniz vardı sizin? Onlar, biz yeryüzünde çok güçsüzdük diye cevap verecekler. Melekler, Allah'ın arzı sizin kötülük diyarını terk etmenize yetecek kadar geniş değil miydi? Diyecekler. Böylelerinin varış yeri cehennemdir. Ne kötü bir varış yeri. Nisa 97. Ancak Müslümanlar olarak can verin ihtarı var Kur'an'da. Niye böyle bir ihtar var? Çünkü insan zamanın akışı içinde kaybeder duyarlılıklarını. Unutur nereden gelip nereye gittiğini, ölüm hatırına gelmez ya da hiç ölmeyecekmiş gibi bir savruluş yaşar. Ölüm var oysa, gelen gidiyor ve gidişin zamanı bilinmiyor. Her an gelebilir gel çağrısı. Ölüm meleği her an karşısına çıkabilir insanın. O zaman Müslümanlık idraki diri olacak mı? Ya şeytanın adımları takip ediliyorsa? Oysa yaratan o sizin düşmanınızdır. Onun adımları peşinden gitmeyin buyuruyor. Ancak Müslümanlar olarak can vermek her an ahiret kaygısını içimizde taşımakla mümkündür. O da nerede olursanız olun o sizinle beraberdir ayetini bir kalp ritmi olarak taşıyabilmekle Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmamakla, Allah'ı unutunca şeytanın ona arkadaş olacağını bilmekle mümkündür. Ve Allah'a sımsıkı sarılın. O sizin Mevlanızdır. Ne güzel Mevladır, ne güzel yardımcıdır ayetini hayat rotası haline getirebilmekle. Onun için yarına ne gönderdiğimize, hesap anında karşımıza neyin çıkacağına bakmak. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Kur'an'a gerçek bir hayat kılavuzu olarak baktığımızda, hayatımızın tüm kıvrımları için ikazlar bulunduğuna şahit oluruz. Her ikaz bizim psikolojik savrulmalarımızı Rabbani ölçüler istikametine sevk etmeye yöneliktir. Adaleti ayakta tutmak mesela, kendi aleyhimize veya anne baba yahut yakınlarımızın aleyhine bile olsa, Allah için Allah'ın huzurunda savunulabilir nitelikte, Allah'ın her şeyden haberdar olduğunu bilerek şahitlik yapmak, heveslerimize uyarak adaletten ayrılmamak, sözü eğip bükmemek, hakkı batıla karıştırmamak ve bile bile hakkı gizlemek, zulmetmek, zulme alet olmak, zulmün unutulacağını zannetmek, Allah görmez gibi bir zihniyet çürümesine maruz kalmak. Allah uyarıyor. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Ancak onları gözlerin donup kalacağı bir güne ertelemektedir. Allah zalimleri sevmez. Allah zalimleri sevmez. Allah zalimleri sevmez. İnsan bir toplum içinde yaşar. İnziva sınırlıdır. İslam dağ başında yaşayanların hayatını tanzim etmek için inmemiştir. Ve müminler topluluğu halinde olunsa bile insanlar arası ilişkilerde problem, gerginlik, anlaşmazlık olur. Allah Teala müminlerin bir kardeşler topluluğu olmasını istiyor ve o alanda ortaya çıkabilecek problemlerin ayılması için de çok müessir uyarılarda bulunuyor. Şu ayetlerin mealini okuyalım. Müminler ancak kardeştir. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı yapışın. dağılıp ayrılmayın ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz, o kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı ve siz onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Yine siz tam ateş çukurunun kıyısındayken oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye Allah size ayetlerini işte böyle açıklar. Allah'a ve Resulüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuya kapılırsınız da rihınız, rüzgarınız, gücünüz, devletiniz gider. Bir de sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Müslümanlığımız nedir peki? Allah'a yönelik bir ikram mı, minnet mi? Kendi hayatımızdaki başkalaşımları meşrulaştırmak için Allah'a din öğretme hakkımız var mı? Dini parça parça edip işimize gelen kısmını kullanma ve onu dindarlık ölçüsü olarak görüp onunla mutmain olma, din üzerinden çıkar sağlama, bunun için Allah'ın ayetlerini eğip bükme var mı? Allah Teala uyarıyor. Ey Muhammed! Müslüman oldular diye seni minnet altında bırakmak isterler. De ki, Müslüman olmanızı benim başıma kakmayın. Tersine, size imanı nasip ettiği için Allah sizi minnet altında bırakır. De ki, siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Halbuki Allah, göklerde ne var, yerde ne varsa bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. İnsanlarsa din işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Her grup kendinde bulunanla sevinmektedir. Dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir. Ayetlerimi az bir karşılıkla satmayın. İslam toplumu olsa bile eğer içinde bulunduğumuz toplum inanç karmaşası yaşıyorsa, Allah'ın ayetleri bilir bilmez insanlar tarafından gelişi güzel tartışılıyorsa ne yapılması lazım? Tartışmaların içine bodoslama dalmak mı? Ne yapmalı? Allah Teala uyarıyor. Allah size kitap, Kur'an'da Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman başka bir söze geçmedikleri müddetçe o kafirlerle oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi olursunuz diye hüküm indirdi. Muhakkak ki Allah münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. Bir de Allah'la elçisi arasında ayrıştırma, adeta Allah'ta ayrı, peygamberde ayrı bir din varmışçasına davranma fesadına kapılmak söz konusu. Allah Teala uyarıyor. Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah'la peygamberleri arasını ayıranlar, bir kısmına inanır, bir kısmına inanmayız diyenler, imanla küfür arasında bir yol tutmak isteyenler, işte bunlar gerçek kafirlerdir. Biz kâfirler için alçaltıcı azabı hazırladık. Kur'an kalbinden dimağına, bütün varlığıyla zulüm ve cehalet damarı bulunan insanı esveli safilinde dolaşmaktan kurtarıp ahsen-i takvim kıvamına eriştirmek için geldi. Allah Resulü de yırtıcılıkta sırtlanları geçmiş, güçsüzse kardeşlerini yiyen bir toplumu Kur'an'a göre yeniden insan kılmakla görevlendirildi. Allah Resulü o toplumda insanda ahlak önderi gibi bir toplum çıkardı. Arındıra arındıra, insan da her zaman sapma, savrulma olur. Melek değiliz. Kur'an'ı bu hassasiyette okumak, Resulullah'a bu hassasiyette bakmak durumundayız. Kur'an bize sesleniyor. Kur'an'ı okurken, Resulullah'a bakarken kendi amel defterimize, uzuvlarımıza, kalbimize, dimağımıza bakmalı, ölçülere uymayan yanlarımızı arındırma, onarma cehdine girmeliyiz. Allah'ın huzuruna ak yüze çıkabilmenin yolu budur. Değerli dinleyenlerimiz, programımızda ilk olarak Ahmet Taş Getiren imzalı Rabbani Ölçülere Göre Zihniyet Onarımı başlıklı yazıyı paylaştık. Ve son olarak değerli dinleyenler, yardımcı doçent doktor Adem Ergül'ün kaleme aldığı Zihniyette Sırat-ı Mustakim başlıklı yazıyı sunacağız. Rabbimizin yüce katından dünyamıza inen her bir haber, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle büyük haberdir. İnsanların zihin dünyalarında dalgalar oluşturur. Önce şaşkınlık, sonra hayret, sonra düşünme, sonra. Sonra ne yapmalı? Kabul mü etmeli, yalanlamalı mı? Görmezden mi gelmeli? Bu mesajı getireni ortadan mı kaldırmalı? Köstek mi olmalı? Yoksa destek mi vermeli? İşte ötelerden gelen büyük haber karşısında birçok insanın düştüğü bu şaşkınlık hali Kur'an-ı Kerim'de şöyle sahnelendirilir. Onlar birbirlerine neyi soruşturuyorlar? Hakkında ihtilaf edip durdukları o büyük haberi mi? Hayır, ihtilafa ve soruşturmaya hacet yok. İleride onu bilecekler. Yine hayır, ileride bilecekler onlar. İlahi vahiy önce zihniyet inkılabıyla insanlığı sarıyordu. Ezber bozucu bir üslup da nefislerin batıl ve keyfi arzularına göre oluşmuş atalar kültünün mirası olan zihin kalıplarına ağır darbeler indiriyor, yıkıyor, sonra da doğrusunu inşa ediyordu. Hayatın hemen her alanında ilim, idrak ve hakikat adına sağlam bir zemine oturmayan her anlayışı önce sorguluyor, batıl, haksız ve anlamsızlığını akılların önüne büyük bir gerçeklik olarak sunuyor, sonra da onların yerine insanın şerefine ve izzetine yakışır bir bakış açısı ikame ediyordu. Zihniyet onarımı önce ilah anlayışında gerçekleşiyordu. La ilahe illallah, yani Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. İlah adını verdikleriniz hakikatte boş, anlamsız ve gerçekliği olmayan bir isimlendirmeden ibarettir, diyordu. Kendisine bile fayda ya da zarar veremeyen bir varlık nasıl olur da ibadete layık bir ilah olabilirdi? Kendisi yaratılan bir şey, hiç yaratan olabilir miydi? Yeri, göğü ve her şeyi yaratan Allah'ı çok uzakta düşünerek sizi ona yaklaştırsın diye aracı ilahlar oluşturuyorsanız şunu bilin ki Allah size çok yakındır. Duanızı işittirmek için hiçbir aracıya ihtiyacınız yoktur. Allah'ın cezasından ve azabından korkarak bir takım şefaatçiler araya koyma düşüncesiyle melekleri, peygamberleri, alimleri ve azizleri kutsallaştırıp ilahlaştırıyorsanız bu düşünceniz de batıldır. Zira Allah'ın izni olmadan hiçbir kimsenin şefaati de söz konusu olamayacaktır. Öyleyse bu temelsiz batıl düşüncelerden de vazgeçiniz ve Rahman, Rahim, her şeye gücü yeten ve asla ortağı olmayan, ilmi ve rahmetiyle her şeyi kuşatan yüce Rabbinizden başkasını ilah kabul etmeyiniz ve ondan başkasına da kulluk etmeyiniz. Zihniyet inşasının bir diğer alanı peygamber anlayışına yöneliktir. İnsandan bir peygamber, Allah elçisi gelebileceğini insanlık çoğu zaman yadırgamış ve bir peygamber gelecekse onun meleklerden biri olması lazım geldiğini düşünmüştür. Kendileri gibi yemek yiyen, çarşı pazar dolaşan bir insandan peygamber olmasını hayretle karşılamıştır. Esasen bu anlayış hem yüce yaratıcıyı ve hem de insanı doğru kavrayamamanın bir sonucuydu. Zira Allah meleklerden ve insanlardan sürekli elçiler seçmiş ve insanlara ilahi vahyi aktaracak kimselerin kendi aralarından çıkmasını murad etmiştir. Zira yeryüzünde yürüyenler melekler olsaydı onlara melek göndermesi tabii olurdu. Gönderilen ilahi hakikatlerin nasıl yaşanacağını insanlığa yine ancak bir insan öğretip gösterebilirdi. Peygamberlerin kabullenilmesi adına onlar eliyle mucizeler takdim edildi. Bu olağanüstülükler neticesinde o peygamberin bağlıları arasında Hazreti İsa aleyhisselamın şahsına yönelik olduğu gibi ilahlaştırma temayülleri ortaya çıktı. Bu da bir başka zihni ve kalbi sapmaydı. İlahi vahiyler bu yanlışlıkları da yeniden düzeltme maksadıyla peş peşe iniyordu. Zira peygamberler de bir kuldu ve asla ilah olamazlardı. Onların da öncelikli misyonu insanlığa güzel bir kul örnekliği sunmaktı. Zihniyet tanziminin önemli bir hissesi de insanın kendisini doğru konumlandırması üzerineydi. O diğer canlılardan bir canlı değil, çok daha hususi bir misyonla yeryüzüne gönderilmiş müstesna ve şerefli bir varlıktı. Oyun olsun için yaratılmamıştı. Başıboş bırakılacak da değildi. Yeryüzünü imarla görevlendirilmiş ve orada Allah'ın ahkamını icra edecek bir halife olması istenmişti. Bu ulvi vazifesini ifa ederken de başkasına değil, yalnız alemlerin Rabbi olan Allah'a kulluk etmekle mükellef tutulmuştu. Öyleyse insana düşen bu şerefini korumak olmalıydı. Meleklerin bile gıpta ettiği bir konumu varken, hayvanlardan bile aşağılara düşebilecek bir sefalete kendini feda etmemeliydi. Zira her şey ona emanet edilmiştir. Yer ona emanet, gök ona emanettir. Vazifesi yeri göğü fesada vermek değil, hakkın muradı doğrultusunda emanete sahip çıkmaktır. İnsan kendini sıhhatli bir bakış açısıyla değerlendiremediği dönemlerde zihniyet kirlenmesi yaşamış ve nice nice zulümlere sapmıştır. Kadını horlamış, kız çocuklarını diri diri toprağa gömecek kadar alçalmış, zayıfı köleleştirmiş ve onu insan saymamış, güçlüyü daima haklı, zayıfı hep haksız görmüş, zengin karunlaşmış, idari gücü elinde bulunduran firavunlaşıp ilahlaşmış ve böylece bütün değerler adeta altüst olmuştur. İşte ilahi vahiy bütün bu alanlarda herkesi ve her şeyi yerli yerine koymuş ve insana, mala, mülke ve hayata nasıl bakılması gerektiğini göstermek suretiyle zihniyete istikamet rotası çizmiştir. İlim, hikmet ve adalet değerler sisteminin ana sütunlarını oluşturmuştur. Şirazesi bozulmuş zihniyete göre dünya hayatı her şeydir. Bütün hayat burada başlar ve burada son bulur. Ölüm nihai sondur. Öyleyse bu dünyada bütün hazlar yaşanmalı ve ben merkezli bir hayat kurulmalıdır. Büyük haber bu ufuksuz ve kısır zihniyeti de sarsarak ölümü bir son durak değil, yeni ve ebedi bir hayata açılan bir ara köprü olarak tanıtmıştır. Eline aldığı kurumuş, en ufak olmuş kemikleri göstererek, "Şimdi bu kemikleri kim diriltebilecek?" diye sorana, "Onları ilk defa yaratan kimse, işte o diriltecek." cevabını vermek suretiyle zihniyetin kapalı odalarına, ebediyet ufuklarını seyredebilecekleri aydınlık pencereler açmıştır. Evet, ilahi vahiy yeni bir zihniyet aşısı yapmış, duygu, düşünce ve davranış dünyasını yeniden imar etmiştir. Yere, göğe, bitkiye, hayvana, görünen varlığa, görünmeyen aleme nasıl bakılacak, hangi değer yüklenecek göstermiştir. Hangi davranış doğru, hangi ahlaki erdem sıhhatli, hangi yol doğru hedefe ulaştırır, bütün bunları apaçık bir şekilde beyan etmiştir. Bugün de modern dünyanın safiyeti kaybolmuş, kirlenmiş, ayarları bozulmuş, şirazesi kaymış zihniyetine yeni bir restorasyon gerekecekse, bunun da yegane referansı İslam vahyi olacaktır. Kıymetli dinleyenlerimiz, programımızda son olarak yardımcı doçent doktor Adem Ergül'ün kaleme aldığı Zihniyette Sırat-ı Mustakim başlıklı yazıyı paylaştık. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Kasım 2017 sayısından aktardık yazılarımızı. Böylelikle programımızı bugünlükte noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.